2. Krallar 1. bölümde gökten inen ateşin İlyas'ı Ahaziya'dan koruduğunu görüyoruz. 1. Krallar 22. bölüm 51. ayette bizlere Ahav oğlu Ahaziya Samiriye'de İsrail kralı oldu demektedir. Bu noktadan itibaren hikayeye 2. Krallardan devam ediliyor. Hatta 1 ve 2. Krallar arasında doğru dürüst bir ayrım bile görünmemektedir. Ahaziya'nın İsrail'deki hükümranlığı 1. Krallarda başlamış ve 2. Krallarda bitmiştir. Kral ve peygamber Tanrı'nın iletişim araçları olarak kahinin yerini alırlar. 2. Krallar 1. bölümde Ahav ve İzabel'in oğlu İsrail kralı Ahaziya kafeste bir pencereden düşüp kendisini ciddi bir şekilde yaralamıştır. 2. Krallar 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. İsrail kralı Ahav'ın ölümünden sonra Moğollar İsrail'e karşı ayaklandı. İsrail kralı Ahaziya Samiriye'de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine gidin, Ekron ilahı Baal Zebu'a danışın, yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin dedi. Sarhoş olduğu için düştüğünü söyleyeceğim geliyor. Bu sadece bir tahmin. Bundan sonra yardım için Rab Tanrı'ya gitmek yerine annesi İzabel'den büyük ölçüde etkilenen Ahaziya Ekron ilahı Baal Zebu'a danışıyor. Ahaziya'nın danışma isteği İsrail'in tanrısı Rab'be direkt bir meydan okumaydı. Kazanın etkilerinden iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenmek için bu ilaha danışmak istiyordu. 2. Krallar 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ama Rabbin meleği Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. Kalk Samiriye kralının habercilerini karşıla ve onlara de ki İsrail'de tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal Zebu'a danışmaya gidiyorsunuz. Kralınıza deyin ki Rab yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin diyor. Böylece İlyas oradan ayrıldı. Bu İlyas'ın son misyonlarından birisiydi. Mesajcıları karşılamaya gitti ve onlara bu şekilde bir meydan okudu. İsrail'e tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal Zebu'a danışmaya gidiyorsunuz. Bundan sonra o tanrının hoş karşılanmayan teşhisini öğrendi. İyileşmeyecek, ölecekti. Haberciler geri dönüp krala İlyas'ın söylediklerini bildirdiler. Ve İlyas Tanrı tarafından bu olaydan sonra korunmuştur. 2. Krallar 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kral sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı diye sordu. Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri bir kuşak vardı diye yanıtladılar. Kral o Tişbeli İlyas'tır dedi. Bu ayet bize İlyas'ın fiziksel görünümü hakkında ilginç bir bilgi aktarmaktadır. 2. Krallar 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise şöyle devam ediyor. Sonra bir komutanla birlikte 50 adamını İlyas'a gönderdi. Komutan tepenin üstünde oturan İlyas'ın yanına çıkıp ona "Ey Tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor." dedi. İlyas "Eğer ben Tanrı adamıysam şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte 50 adamını yok edecek." diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı. Komutanlarla birlikte 50 adamını yakıp yok etti. Ahaziya'nın İlyas'ı öldürmeye çalışan İzabel'in oğlu olduğunu hatırlarsınız. Belli ki hala aranmaktaydı. İlyas büyük bir adamdı, öyle değil mi? Zamanının saray hayatına kesinlikle uymamaktaydı. Günümüzde iletişim konusunda bilgilenmemiz ve herkesle geçinmeyi öğrenmemiz hakkında epey konuşulmaktadır. Size bunun Tanrı'nın yöntemi olmadığını söyleyebilir miyim? Kilise ve önderlerinin ödünü dünyanın kiliseyi dinlememesine yol açtı. Hatta dünya hiç mi hiç dinlemiyor. Kilisenin önünden geçip gidiyorlar. Neden mi? Çünkü kilise Tanrı sözünü bildirene dek dünya dinlemeyecektir. Eğer kilise Tanrı sözünü bildirseydi iletişim olurdu. İlyas iletişim kurmayı becermişti. Yani işitilmişti. İnsanlar onu dinlediler. Epey sert birisiydi. Kral bir başka 50 kişilik bölük daha yolladı. O da tepeden inmesini İlyas'a buyurdu. Tepeden gelen şey bölük başkanını ve adamlarını yok eden gökten inen ateşti. Kral bu kez 3. kez bir komutanla 50 adam daha gönderdi. 3. komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı 2. Krallar 1. bölüm 13. ayette. Kral 3. kez bir komutanla 50 adam gönderdi. 3. komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı. Ey Tanrı adamı, lütfen bana ve adamlarıma acı, canımızı bağışla. Bu adam merhamet diliyor ve Tanrı ona merhamet elini uzatacaktır. 2. Krallar 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rabbin meleği İlyas'a onunla birlikte aşağı in, korkma dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti ve ona şöyle dedi. Rab diyor ki, İsrail'de danışacak Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal Zebu'a danışmak için haberciler gönderdin. Bu yüzden yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin. İlyas Tanrı'nın sözlerini cesaretle bildirmekteydi. 2. Krallar 1. bölüm 17. ayette Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca kral Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti. Bu olay Yahuda kralı Yehoşafat oğlu Yehoram'ın krallığının 2. yılında oldu. Ahazya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır diye yazıyor. Bu olay ile Omri ve Ahav'ın soyunun sonunun tükendiğini görmekteyiz. 2. Krallar 2. bölümde İlyas'ın göğe alınışını görüyoruz. Bu bölüm bizleri İlyas'ın yaşamının sonuna getirir. Alevden bir savaş arabasıyla göğe alınmıştır İlyas. Bundan sonra Elişa sivrilir. Bölüm saygısız serserilere ayıların saldırmasıyla son bulur. İlk olarak İlyas'ın dünyadan ayrılışına bakalım. 2. Krallar 2. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Rab İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce İlyas ile Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı. İlyas Elişa'ya lütfen sen burada kal çünkü Rab beni Beytel'e gönderdi dedi. Elişa yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler. Beytel'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Rab bugün efendini senin başından alacak biliyor musun diye ona sordular. Elişa evet biliyorum konuşmayın diye karşılık verdi. İlyas Elişa lütfen burada kal çünkü Rab beni Eriha'ya gönderdi dedi. Elişa yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam diye karşılık verdi. Böylece birlikte Eriha'ya gittiler. İlyas Elişa'nın orada kalmasını sağlamaya çalışıyor. Elişa İlyas'ı bırakmayacaktır çünkü İlyas'ın o gün yeryüzünden ayrılacağını biliyor. Elişa Rab İlyas'ı eve aldığında orada olmak ister. 2. Krallar 2. bölüm 5. ayette ise Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Rab efendini bugün senin başından alacak biliyor musun diye ona sordular. Elişa evet biliyorum konuşmayın diye karşılık verdi. O zamanki insanların da bu zamanki insanlar gibi bilgi alabilmek için her türlü insana ve yere başvurduğu ilginçtir. Günümüz fal ile yıldızlar ve bilinmeyenlerle uğraşanların bir sürü önerilerde bulunduğu bir zamandır. İnsanlar Tanrı'dan başka her şeye bakarlar. Bu alanlardan Tanrı'dan alamayacağınız bir bilgiyi alamazsınız. Peygamberlerin oğulları İlyas'ın bu dünyadan ayrılacağı bilgisine sahiptiler ama Elişa zaten bunu biliyordu. Oysa yeni bir şey söylemiyorlardı. 2. Krallar 2. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında ise sonra İlyas, "Lütfen burada kal çünkü Rab beni Şeria ırmağı kıyısına gönderdi." dedi. Elişa yaşayan Rabbin adıyla "Başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam." diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti. 50 peygamber de onları Şeria ırmağına kadar izledi. İlyas ile Elişa Şeria ırmağının kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede onların karşısında durdu. İlyas cübbesini dürüp sulara vurunca sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Rab bundan en az 500 yıl önce Şeria ırmağını Yeşu ve İsrail halkı için açmıştı. Şimdi aynı mucizeyi İlyas ve Elişa için tekrarlamaktadır. 2. Krallar 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya "Söyle yarından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?" dedi. Elişa izin ver senin ruhundan iki pay miras alayım diye karşılık verdi. İlyas zor bir şey istedin dedi. Eğer yanından alındığımı görürsen olur yoksa olmaz. Bunu atlamayınız. Elişa aslında İlyas'tan daha büyük bir peygamberdir. Tanrı'nın ruhu onun üzerinde iki kat daha fazlaydı. 2. Krallar 2. bölüm 11. ayette ise onlar yürüyüp konuşurlarken ansızın ateşten bir atlı araba göründü. Onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı diyor. Bu olağanüstü bir yaşamın olağanüstü bir sonudur. Şimdi ise Elişa İlyas'ın ruhundan iki pay miras alır. 2. Krallar 2. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında olanları gören Elişa şöyle bağırdı. Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları. İlyas'ı bir daha göremedi. Giysilerini yırtıp paramparça etti. Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi alıp geri döndü ve Şeria ırmağının kıyısında durdu. İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi sulara vurarak İlyas'ın tanrısı Rab nerede diye seslendi. Cübbeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı. Elişa karşı yakaya geçti diye yazıyor. Elişa adlı bu adam İlyas'ın yerini alır ve imanını da ortaya koyar. İlyas'ın cübbesini alıyor ve tıpkı İlyas'ın yaptığı gibi sulara vuruyor. Güç cübbede ya da İlyas'ta değildi. Güç Tanrı'dadır ve Elişa bunu bilmektedir. Elişa İlyas'ın sahip olduğu imana sahipti ve bu iman İlyas'ın Tanrısına olan imandı. İlyas'ın Tanrısı Rab nerede diye soruyor. Bu günümüz için de önemli bir sorudur. Yardım için birçok insanın yaptığı gibi erkeklere ve kadınlara, yöntemlere ve koca karı ilaçlarına dönmek yerine neden İsrail'in Tanrısı Rab'be bakılmıyor? O diri Tanrı'dır. O Rab İsa Mesih'in babası ve Tanrısıdır. Ona bakınız dostum. Elişa İlyas'ın cübbesini aldı, sulara vurdu ve sular ayrıldı. Hayatında yeni bir döneme başlamak için bu nehri geçti. Ve şimdi Elişa İlyas'ın yerini alır. Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. Yanımızda 50 güçlü adam var dediler. İzin ver gidip efendini arayalım. Belki Rabbin ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır. Elişa, hayır onları göndermeyin dedi diye yazıyor 2. Krallar 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Peygamberlerin oğulları ki bunlar zamanın teoloji öğrencileridir hala seyrediyorlardı ve Elişa'nın suları ayırıp Şeria ırmağını geçip geldiğini gördüler. İlyas'ın gerçekten de göğe alındığından kuşku duyuyorlardı. Rabbin onu ıssız bir yerde terk ettiğinden şüphe duyuyorlardı. Tanrı hakkında tuhaf bir düşünceleri vardı. 2. Krallar 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise ama o kadar direttiler ki sonunda Elişa dayanamadı. Peki gönderin dedi. 50 adam gidip 3 gün İlyas'ı aradılarsa da bulamadılar. Sonra Eriha'ya Elişa'nın yanına döndüler. Elişa onlara ben size gitmeyin demedim mi dedi. İlyas gerçekten de gitmişti. Araştırmaya gerek yoktu. Elişa onlara diyor ki size söylememiş miydim? Sonra Eriha kentinin erkekleri bir sorunla Elişa'nın karşısına geliyorlar. 2. Krallar 2. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında Erihalılar Elişa'ya Efendimiz gördüğün gibi bu kentin yeri iyi ama suyu kötü, toprağı da verimsiz dediler. Elişa yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin dedi. Kap getirilince Elişa suyun kaynağına çıktı, tuzu suya atıp şöyle dedi. Rab diyor ki bu suyu paklıyorum. Artık onda ölüm ve verimsizlik olmayacak. Elişa'nın söylediği gibi su bugüne dek temiz kaldı diye yazar. Elişa buradaki acı suları tatlılaştırmıştı. Bu onun ikinci mucizesidir. Günümüzde o suları Eriha Vadisi'nde görebilirsiniz. Suları içilmez çünkü kirli olması olası olan açık bir yerdedir. Ancak o sudan içecek kadar cesur olanlar vardır. Bundan sonra kutsal kitapta eleştirilen yerlerden biri olan bir olay gerçekleşir. Bu olay bu zavallı çocukların zalimce öldürülmesini üzülen Tanrı sözünün düşmanları tarafından coşkuyla gösterilmektedir. Önce olaydan önce olup bitenlere birlikte bakalım. Bu olay gerçekleştiğinde Elişa İlyas'ın göğe alınışından dönüyordu. Olup bitenlerin haberi kendisinden önce kente ulaşmıştı. Beytel'e gittiğinde küçük çocuklar onunla alay etmişlerdi. Elişa onları Rabbin ismiyle lanetledi ve iki dişi ayı ormandan gelip çocuklardan 42'sini parçaladı. Sadece eleştirenler değil birçok işten inanlı da kutsal kitaptaki bu olay yüzünden tökezlemişlerdir. Alaycı küçük çocukları Tanrı'nın bu şekilde yok ettireceğini söylemek istemeyiz değil mi? Burada kaydedilen şey kutsal kitabın diğer parçalarına tezat oluşturmakta gibi görünebilir. İlk olarak dünyaya geldiğimizde insansal kafalarımızın az çok doğal olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Kafalarımız bir tek konu hariç her konuda nötr durumdadır. O konuda Tanrı'ya karşı isyan konusunda içimizde var olan bir damardır. İnsanın içinde doğal olarak Tanrı'ya karşı bir ön yargı vardır. İnsan ilk olarak kutsal kitap konusunda şüphecidir. İnsan Tanrı hariç herkese ve her şeye inanacaktır. Bu söze inanmıyorsanız insanların bilimsel yaklaşıma nasıl kandıklarına dikkat edin. Televizyonda bir adam üzerine beyaz bir önlük giyip yüzüne gözlük taksın ve ister ağız kokusu gideren bir gargara, bir deodorant ya da bir diş macunu hakkında bir şeyler söylesin, herkes gidip onu alıyor. Çünkü o bilimseldir diye düşünüyorlar. Dostum işte bu insanın doğasını ortaya koyar. Bir insan içten bir şüpheci ise Tanrı sözü hakkında bütün sorunlar ve sorulara bir yanıt olduğunu görecektir. Bu benim bütün sorulara yanıt verebileceğim anlamına gelmez çünkü veremem. Ancak buradaki soru yanıt verebileceğim bir konudur ve bunun üzerinde durmak isterim. Şimdi İlyas'ın yerine Elişa geçmiştir. Elişa birçok bakımdan İlyas'tan daha büyüktür. Bu İlyas'ı en büyük peygamberlerden biri olarak gören ve büyük bir olasılıkla büyük sıkıntı zamanında yeryüzüne dönecek olan tanıklardan biri olduğunu düşünen birçok kişi için kuşkusuz bir sürpriz olacaktır. Bunu İncil Vahiy 11. bölüm 3 ila 7. ayetlere dayandırmaktadırlar. Eğer bu adamları yaptıkları mucizelere göre değerlendirmek istiyorsanız, en çok mucizeyi gerçekleştiren Elişa'ydı. İlyas halk için bir peygamberdi. Elişa kişisel olarak bireylere hizmet eden bir peygamberdi. Hizmeti çoğunlukla bu alanda olduğundan İlyas'ın hizmeti kadar heyecan verici ve dramatik değildi. İlyas'a kıyasla daha yumuşak bir kişiydi. Elişa hizmetinin başlangıcında genç bir adamdı. Bu olayda Şeria ırmağının ötesinden İlyas'ın alevlerden yapılmış bir arabayla göğe alınmasını gördükten sonra geri dönüyordu. Bu olayın haberi bütün ülkeye hemen yayılmıştı. Elişa, Beyt El'e dönerken birçok insan durum hakkında bilgi sahibiydi. Büyük bir olasılıkla medya İlyas hakkındaki haberi aktarmıştı. Herhalde Beyt El gazetesi peygamber ve alevlerden oluşan araba hakkında bir haber yayınlamıştı. Gazete olayı kendilerinin görmediklerini ama olayın gerçekleştiğini gören kişiler olduğunu bildiriyordu. Beyt El Tanrı'nın evi anlamına gelir. Önce İbrahim, daha sonra Yakup tarafından bu yer kullanılmıştı ancak ismine yakışır bir şekilde yaşamamıştı. Hatırlayacağınız üzere krallık bölündüğünde Yarovam halk tapınmak için Yeruşalim'e gitmesin diye insanların tapınması için altın buzağlardan birini Beyt El'e koymuştu. Bu tabii ki Yahuda'daki peygamberler okulunun bir taklidiydi. Beyt El'deki bu çocuklar işte bu atmosferde eğitiliyorlardı. Yani tanrısızdılar. Hiçbir eğitimleri yoktu. Evde hiçbir disiplin almıyorlardı. Bence Beyt El bugün yaşadığımız o büyük kentlere çok benziyor. Ne kadar ironik bir durum. Bu büyük kentlerde iyi şeyler olmasına karşın her türlü pislik de doludur. Şimdi Elişa Beyt El'e gider. 2. Krallar 2. bölüm 23. ayette Elişa oradan ayrılıp Beyt El'e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler. Defol, defol kel kafalı diyerek onunla alay ettiler diye yazıyor. Sonra kentten küçük çocuklar çıkıyorlar. Herkes bunların değerli küçük çocuklar olduğunu düşünüyor. Çocuklar hepimizi uzmanlaştırırlar. Bu küçükler insanı gerçekten de etkiliyor. Kutsal kitabın bu bölümünü okuduğunuzda kalbiniz gerçekten etkilenir. Bu çocuklar yuva, ilkokul hatta ortaokul çocukları bile olsalar Elişa'nın epey zalim olduğunu kabul etmek zorunda kalacağım. Çünkü olup bitenler kutsal kitabın geri kalan kısmına oldukça aykırı düşer. Rab İsa Mesih bırakın çocukları dedi, bana gelmelerine engel olmayın çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir. Kutsal kitabı okurken Tanrı'nın çocuklara olan sevgisini keşfedeceksiniz. Kadeş Barnea'da İsrail halkının diyara girmeyi reddettiğini ve şu mazereti öne sürdüklerini hatırlarsınız. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Çölde Sayım 14. bölüm 3. ayette bunu okumak mümkündür. Çocuklarının tehlikede olacağını düşünmüşlerdi ama Tanrı onlara özde şöyle demişti. Bana güvenmeniz gerekiyor. Çocuklarınıza bakmayacağımı mı düşündünüz? Sizler çölde ölseniz bile tehlikede olacaklarını düşündüğünüz çocuklarınız diyarı miras alıp içinde yaşayacaklar. Küçük çocuklar İbranice'de nahar ya da nahardır. İshak 28 yaşındayken bu sözcük onun için kullanılmıştı ve Yusuf da 39 yaşındayken onun için de bu aynı sözcük kullanılmıştır. Ayrıca Lut'un evine saldıran Sodomlular için de bu sözcük kullanılmıştı. Bu sözün kutsal kitabın başka yerlerinde de kullanıldığını göreceksiniz ve bizim de düşündüğümüz gibi buradaki kelime küçük çocuklardan söz etmez. Örneğin 1. Krallar 12. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Ne var ki Rehavam ileri gelenlerin öğüdünü reddederek birlikte büyüdüğü genç görevlilere danıştı. Bu ayet Rehavam'ın ihtiyarların bilgelerin bilgeliğini reddedip kendisiyle birlikte büyüyen gençlere akıl danıştığından söz eder. Burada gençler olarak çevrilen sözcük 2. Krallar 2. bölüm 23. ayette küçük çocuklar olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Kimsenin Rehavam'ın küçük çocuklara danıştığını ya da yuvaya gidip oradaki küçüklerden akıl sorduğunu düşünmediğine eminim. Bunlar delikanlıydılar. Samuel, Yesse'nin oğullarından birini kral olarak meshetmeye gittiğinde Yesse'nin oğullarının büyümüş olduklarını hatırlayacaksınız. Bu gençler Samuel'in önünden teker teker geçerlerken Samuel, Yesse'ye bütün çocukların bunlar mı diye sordu. Burada kullanılan çocuklar sözcüğü ise 2. Krallar 2. bölüm 23. ayette kullanılan sözcükle aynı sözcüktür. Bu sözcük burada Yesse'nin büyümüş oğullarından söz etmekte kullanılmıştır. En küçük oğul olan Davut orada bile değildi. Elişa'yla alay eden serseriler küçük çocuklar değil, delikanlıydılar. Bunun kutsal kitabın birçok yerinde kullanıldığını ve bütün diğer yerlerde genç adamlar olarak tercüme edildiğini göreceksiniz. Bu gençlerden oluşan bir kalabalıktı. Bunlar sahte peygamberlerin öğrencileriydiler. Bunlar Elişa'yla alay edip onu küçümseyen bir çeteydi. Elişa'yla defol, defol kel kafalı diye alay ettiler. Bununla ne demek istemişlerdi? Aslında söyledikleri, sen de neden İlyas gibi ortadan yok olmuyorsundu? Tanrı'nın insanları bu dünyadan alacağı kutsal kitap gerçeğiyle alay ediyorlardı. Bu aynı tutumdur. Petrus bunların son günlerde yine yeryüzünde ortaya çıkacaklarını söylemiştir. İkinci krallardaki bu olay bizlere Mesih'in ikinci gelişi konusuyla alay edecek insanları yargılamayı tasarladığını bildirmek için bildirilmiştir. 2. Petrus 3. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle der. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarınızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler. Yeryüzündeki son günlerde Mesih'in gelişi hakkında inanlarla alay edenler olacaktır. Ne oldu? Daha yukarı alınmadın mı? Hala buralardasın. Aramızdan ayrılacağını sanıyordum gibi alay sözleri duyulacaktır. Alaycılar inanlara bu tür sözleri söyleyeceklerdir. Birçokları zaten onun gelişinin belirtisi nerede diyorlar. Bu yüzden bizlerin günümüzde Mesih'in ikinci gelişini nasıl öğrettiğimiz konusunda dikkatli olmamız gerekir. Bu konu hakkında fanatikleşmemiz gerekiyor. Bu konuya tıpkı Tanrı'nın yaptığı gibi dikkatle yaklaşmamız gerekir. Bu yüzden 2. Krallar Mesih'in yeryüzüne dönüşü konusuyla alay edenlerin üzerine gelecek yargının sadece küçük bir resmidir. Bu yargı ise korkutucu bir yargıdır.